Ayrım 11.
1789 Fransız devriminden sonra özgürlük uğruna toplumsal dayanışmadan vazgeçildiği, sermayenin egemen olduğu bir dayanışmasız özgürlük arayışı yaşandı. Oysa 1848 ayaklanmalarından sonra girilen dönem, özgürlük ile dayanışmanın uzlaştırıldığı bir dönem olacaktı. Devletin yol göstericiliği altında üretici birlikleri örgütlenecek ve sosyalist ülkeye ulaşılacaktı. Lassalle, amaç ile ona varılmak için seçilen yol arasında bir uyum sağlamak gerektiğine inanıyordu. Burjuvaziye göre devletin amacı yalnız bireyin kişisel özgürlüğünü ve mülkiyetini korumaktı. Bu bir gece bekçisi anlayışı idi. İşçi sınıfı ise bu anlayışı yeterli bulmuyordu. Buna çıkarların dayanışması, gelişmede ortaklık ve karışıklık gibi ilkeler de eklenmeliydi. Tarih, doğa ile her çeşit özgürsüzlüğe karşı yürütülen bir savaştı. Eğer bu savaşı herkes kendi başına yürütmüş olsaydı, bir adım bile ilerlenemezdi. Toplumcu bir düzen kurmak için proletarya diktatörlüğünün gerekliliği konusunda Marksizm'den açık bir biçimde ayrılan Lassalle şöyle diyordu. Devletin asıl amacı bu birlik sayesinde bireyleri tek tek hiçbir zaman erişemeyecekleri amaçlara, yaşam düzeyine ulaşabilecek bir duruma getirmek, birey olarak tırmanamayacakları bir öğrenim, kudret ve özgürlük düzeyine ulaşmaları için gerekli yeterliği onlara kazandırmaktır. Devletin amacı, insanlığın özgürlük için eğitilmesi ve geliştirilmesidir. Açıkça görüldüğü gibi, Lassalle, devleti, Marx gibi egemen sınıfların bir baskı aracı gibi görmüyordu. Devletin, bu olumlu amacının tarihin bütün dönemlerinde hatta yöneticilerin iradesine karşı az ya da çok gerçekleştirildiği kanısındaydı. Ama işçi sınıfı devlete yön verecek duruma gelince her şey çok daha iyi ve hızlı gelişecekti. İşçi sınıfı ve toplumun alt sınıfları üyelerinin içinde bulunduğu çaresizliğin eseri olarak derin bir içgüdüye sahiptirler. İşte bu içgüdü onlara bireyin tek başına başaramayacağı bir gelişimin ancak bir bütün haline birleşerek sağlanabileceğini ve devleti belirleyen şeyin de bundan ibaret olduğunu göstermektedir. O halde işçi sınıfının egemenliği altına sokulan bir devlet artık o zamana kadar görüldüğü gibi eşyanın niteliği ve koşulların zorlaması ile bilinçsiz olarak hatta çoğu kez isteksizce yol almayacak büyük bir açıklıkla ve tam bir bilinçle devletin bu ahlaki niteliğini kendisine bir ödev sayacaktır. O zamana kadar direnen bir iradenin son derece yetersiz parçalar halinde koparılan şeyleri bu kez büyük bir tutarlılık içinde ve zevkle yerine getirecek ve böylece zorunlu olarak düşünsel bir atılıma, mutluluk, rahatlık ve özgürlüğün bir arada gelişmesine tarihte görülmemiş bir biçimde yol açmış olacaktır. Lassalle'a göre işçi sınıfının kurtuluşu genel oy hakkı ile gerçekleşecekti. Devletin çıkaracağı toplumsal içerikli yasalar ve vergi düzenlemeleri yoluyla toplumsal dengesizlikler giderilebilirdi. Ama Lassalle'ın devletten beklediği görevler arasında ekonominin planlaması yoktu. Çağdaş sosyal demokrasinin, Marksizmin, sosyalizmin şiddete dayalı bir devrimle ve proletarya diktatörlüğü aşamasından geçerek gerçekleşeceği savına bir tepki olarak doğduğunu söylemek yanlış olmaz. İktidara gelmek ve düzeni değiştirmek için demokratik araçlar seçilince ve özgürlükler hiçbir zaman ertelenmeyince giderek içerikte de önemli farklılıklar oluşmuştur. Ama Engels'in bile belirli bir aşamada bu düşünceye yaklaştığını görüyoruz. 1895'te Fransa'da Sınıf Çatışmaları adlı kitaba yazdığı ön sözde Friedrich Engels, oy hakkının işçilerin elinde bir özgürleşme silahına dönüşebildiğini savunuyordu. Burjuvazi işçi partilerinin yasal eylemlerinden, yasa dışı eylemlerden daha fazla çekinmeye başlamıştı. Seçim başarıları onlar için ayaklanmadan çok daha korkutucuydu. Şöyle diyordu. Hatta klasik sokak savaşımı döneminde bile yapılan yığınakların gerçek maddesel olmaktan çok moral bir etkisi vardı. Üstelik o günden bu yana hepsi askerlerin lehine olmak üzere koşullar daha da değişti. Buna karşılık isyancılar açısından işler bir kat daha zorlaştı. Bilinçsiz kitlelerin başında bilinçli küçük azınlıkların devrim yaptığı dönemler geride kaldı. Biz devrimciler, altüst ediciler artık yasal yollardan, yasa dışı ve altüst edici yöntemlerle olduğundan çok daha iyi gelişebiliriz. Ve eğer biz onların hoşuna gitmek için kendimizin sokak kavgalarına itilmesine izin verecek kadar anlamsız davranmazsak, artık kendileri için öldürücü hale gelmiş olan yasallığı bizzat çiğnemek zorunda kalacaklardır. Edward Bernstein, Marksizmi hareket noktası alarak sosyal demokratik düşünceye katkıda bulunmuş bir isim. Alman düşünür oldukça etkili olduğu için Ortodoks Marksistler tarafından revizyonculuk ile suçlanıp şiddetli bir biçimde eleştirilmiştir. Aslında revizyon, değişen koşullar içinde düzeltmeler yapmak anlamına geldiği halde, Marksistlerin dilinde revizyonizm, hainlik ile eşdeğer bir anlam kazanmıştır. Oysa Bernstein, düşüncelerini değiştiren şey, toplumdaki gelişmelerle Marx öngörülerinin birbiri ile çakışmamasıdır. Düşünür, önce bu gelişmelerdeki farklılığı saptamış, sonra da bundan gerçekli sonuçlar çıkarmaya çalışmıştır. Marx, kapitalistleşme sürecine koşut olarak tekelleşmenin ortaya çıkacağını, küçük işletmelerin yok olacağını, kapitalistlerin sayısı azalırken sayıları hızla artan emekçilerin yoksullaşacaklarını öngörmüştü. Bernstein ise yaptığı incelemenin sonunda şöyle diyordu: sanayi ve ticarette küçük işletmeler yok olmamış, bir üst aşamaya geçerek nitelik ve iktisadi yerleri bakımından değişikliğe uğramıştır. Küçük işletmelerin süre gelmesi olayı tarım alanında daha da belirginleşmiştir. Birçok küçük işletmenin büyükler tarafından yutulduğu açıktı. Ama bunların yerine başka tür küçük işletmeler ortaya çıkmıştı. Örneğin tenekeci ustaları kaybolmuş, ancak aynı yerde elektrik tesisatı alanında çalışan işletmeler doğmuştu. Bernstein'in anlatımı ile kapitalistlerin sayısı azalmak şöyle dursun, çoğalmaktadır. Toplumun temelleri değişmekte, ancak toplumdaki sınıflaşma daha basit bir duruma gelmemektedir. Alman düşünür, varlıklılarla yoksullar arasındaki uçurumun büyümesi ve yoksullaşma sürecinin hızlanmasıyla kapitalist üretim biçiminin çökeceği beklentisinin gerçekleşeceğine inanmıyordu. Toplumun üstü ile altı arasındaki fark büyümekle birlikte işçi sınıfı eskiye oranla daha kötü bir duruma gelmiş değildi. En çok üsttekiler pay almakla birlikte gelişmeden herkes yararlanıyordu. Büyük çapta pazar genişlemesi olmuş ve kapitalizm devrimsel bunalımları aşmasına yardımcı olacak, daha önce aynı ölçüde bulunmayan olanaklar elde etmişti. Öyleyse bütün umudu kapitalizmin çöküşüne bağlamamak, felaket düşüncesinden vazgeçerek günlük sosyalist çalışmalara daha çok önem vermek gerekecekti. Yani Bernstein'in düşüncesinde artık devrim yerini evrime bırakıyordu. Batı Avrupa'da koşullar köylünün mahvolduğu, orta sınıfların yok olduğu, bunalımların büyüdüğü, yoksulluğun arttığı bir ortama doğru gelişmemişti. Ama toplumsal farklar büyüyor, işçinin yarın endişesi ortadan kalkacağına artıyor, bağımlılık sürüyordu. Sosyal demokrasinin görevi buna çözüm aramak olmalıydı. İşçi sınıfı tek başına iktidara gelme olanağına sahip bulunmadığına göre başka toplum kesimleriyle siyasal güç birliğine gidilmeliydi. Liberal ve radikal partilerle ortak hükümete razı olmalıydı. Böylece Bernstein'in evrimci düşüncesi uzlaşmacı bir boyut da kazanıyordu. Sosyalizm, kapitalizm içinde verilecek bir savaşım ile uzlaşmaya dayalı barışçı yollardan gerçekleştirilecekti. Ufukta görülmeyen evrensel bir patlamaya bel bağlamaktansa, parlamenter demokrasi çerçevesi içinde yavaş yavaş ilerlemek daha akıllıca ve daha gerçekçi olacaktı. sınıf diktatörlüğü düşüncesi değerden düşmüş bir kültüre aittir, diyen Bernstein, için demokrasi sosyalizmin ayrılmaz bir parçası olmak zorundaydı. Demokrasi aynı anda hem bir araç hem de bir amaçtır. Hem sosyalizmin kuruluş yöntemidir hem de sosyalizmin gerçekleşme biçimidir. Demokrasi bir uzlaşma okuludur. Demokrasi sınıf egemenliğinin yokluğudur. Yani hiçbir sınıfın siyasal ayrıcalığa tek başına sahip olmadığı bir toplumsal durumdur. Marksizmin odak noktasını bir anlamda üretim biçiminin oluşturduğunu söylemek yanlış olmaz. Marksizmden yola çıkan Bernstein, düşüncesinde ise odak noktasında tüketimde adalet yani tüketim biçimi bulunmaktadır. Üretim biçiminin değiştirilmesi hedefini yatsımamakta ama öncelikli olmaktan çıkarmakta ertelemektedir. Düşünür, normal koşullarda işçi sınıfının tek başına iktidara ulaşıp üretim biçimini değiştirmesindeki büyük zorlukları görmüştür. Öyleyse gerçekçi davranıp yerel yönetimlerde, kooperatiflerde iktidara gelinmeye, siyasal iktidara ortak olunmaya ve tüketim adaleti adım adım gerçekleştirilmeye çalışılmalıdır. Edward Bernstein, Sosyal Demokraside Revizyonizm isimli konuşmasında sosyal demokrasi anlayışının çerçevesini şöyle çizmektedir. Sosyal demokrasi, demokrasinin devlet, eyalet ve belediyelerde siyasal eşitliği gerçekleştirme, toprağı ve kapitalist işletmeleri topluma mal etme aracı olarak yürütülmesi yolunda savaşır. Sosyal demokrasi, saflarında yalnız işçilerin yer alacağı anlamında bir işçi sınıfı partisi değildir. İlkelerini kim benimser ve savunursa, yani kim iktisadi yaşamın sorunları önünde, sömürücü mülkiyete karşı yaratıcı emeğin mücadelesi anlamında tavır alırsa, bu parti saflarında yer bulur. Ancak parti asıl olarak işçilere yöneliktir. Çünkü işçilerin kurtuluşu birinci derecede işçilerin kendi eseri olmalıdır. İşçileri bu düşünceyle doldurmak ve onları iktisadi ve siyasal alanda örgütlemek sosyal demokrasinin başta gelen ödevidir. Prag'da doğup Amsterdam'da ölen Karl Kosti, Bernstein'ın eleştiriler yönelttiği ve özde Marksizme daha sadık gibi göründüğü halde sosyal demokrat düşünce çizgisinde önemli yeri olan bir düşünür. Bu yeri özellikle demokrasiye olan inancı ve şiddet yöntemlerine karşı takındığı kesin tavırla sağlamıştır. Kautsky'ye göre kapitalizmin kendi iç çelişkileri sonucu çökmesi kaçınılmazdı. Toplumsal adaletin sağlanması yönünde işçi sınıfının koparacağı ödünler, üretim biçiminin değişmesi hedefinin yanında önemsiz kalırdı. Bunun savaşımını verecek olan Sosyal Demokrat Parti ise hiçbir zaman işçi sınıfının damgasından sıyrılmamalıydı. İşçi sınıfı koalisyonlarla değil, partisi aracılığıyla tek başına iktidara gelmeliydi. Ama onun işçi sınıfı tanımına teknisyenler, kamu görevlileri ve aydınlar da giriyordu. Kapitalizmin geliştiği ülkelerde işçi sınıfının maddesel koşullarında iyileşme olduğunu görüyor ve bu durumun işçilerin bilinçlenmelerini kolaylaştıracağını düşünüyordu. Üretim araçlarına sahip bulunmayan herkesi işçi saymak gerekirdi. Bu tanıma giren aydınlar, iktidar savaşımında da, iktidara ulaştıktan sonra da çok önemli bir işlevi yerine getireceklerdi. Kautsky, demokrasisiz sosyalizm olamaz. Çağdaş sosyalizmden sadece üretimin örgütlenmesini değil, toplumun demokratik örgütlenmesini de anlıyoruz diyordu. Demokrasi ile sosyalizm arasındaki ayrım, bazen sosyalizmin amacımız, demokrasinin ise bu amaca ulaşmak için bazı hallerde elverişsiz, hatta engel olabilen bir araçtan ibaret olduğu şeklinde yapılmaktadır. Ancak kesin konuşmak gerekirse, bu tanımıyla sosyalizm amacımız değildir. Amacımız bir sınıfa, bir partiye, bir cinsiyete ya da ırka, neye karşı yönelmiş olursa olsun her türlü sömürüye ve baskıya son vermektir. Kautsky, diktatörlüğün sosyalizmi gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılmasına karşıydı. Marx'ın proletarya diktatörlüğü konusundaki görüşlerinin yanlış anlaşıldığını savunuyordu. Marksizmin kurucusuna göre proletarya diktatörlüğü, proletaryanın ezici bir çoğunlukta olması nedeniyle gerçek demokrasi de ister istemez ortaya çıkan bir durumdu. Komünistler Avrupa'da demokrasileri yıpratmış, kışkırtmalarıyla faşizmin iktidara gelmesine yardımcı olmuşlardı. Kautsky şöyle diyordu: "Üzüntü ile Bolşeviklerin içinde bulundukları durumu tamamen yanlış anladıklarını, düşüncesizlik ederek çözümü için gerekli koşulların hiçbirinin var olmadığı sorunlarla uğraştıklarını gittikçe daha açık bir şekilde gördüm. Olanaksız olanı kaba kuvvetle başarma girişimlerinde çalışan yığınların iktisadi, zihinsel ve manevi bakımlardan yükselmelerine değil, tersine çarlık ve dünya savaşı tarafından ezildiklerinden de çok ezilmelerine neden olan yollar seçtiler. Rusya'da bir yönetim biçimi olarak diktatörlük anlaşılır bir şeydir. Fakat bunu anlamamız, kabul etmemiz demek değildir. Kesinlikle reddetmeliyiz. Diktatörlük, sosyalist partilerin halk çoğunluğunun muhalefetine karşın elde edilmiş bir egemenlik sağlamak için bir aracı değildir. Ancak gücünün ötesinde çözümleri yorucu ve yıpratıcı olan bir takım görevlerle başa çıkabilmesi için bir araçtır. Diktatörlük sosyalizmin düşüncelerini kolaylıkla uzlaştırır ve gelişmesine yardım edeceğine onu engeller. Diktatörlüğün yerine demokrasi geçerse devrimin temel kazançları kurtarılabilir. Sosyal demokrat ideolojinin oluşumuna katkıları açısından buraya kadar değindiğimiz isimler Lassel'dan Kautsky'ye genellikle Almanya'daki bir gelişim çizgisini yansıtıyordu. Oysa bu oluşumdaki Fransız, İngiliz ve İskandinav katkıları da önemlidir. Fransız Jean Jaurès bir düşünür olduğu kadar aynı zamanda bir eylem adamı. İki kez milletvekili seçilmiş, Sosyalist Parti'ye önderlik etmiş, emperyalizmin baskısı altında haksızlığa uğradığına inandığı Osmanlı Devleti'ne ve Türklere yakınlık gösterip savunmuş, barışçı olduğu için savaştan yana olanlarca öldürülmüş. O da sosyalizm ile demokrasiyi ayrı ayrı düşünemiyor. Hatta kendisinin demokratik ve sosyalizmden çok sosyalist bir demokrasiden yana olduğunu söylemek daha doğru. Bireyci bir sosyalizm anlayışı var. Sosyalizmi bireysel hakların en üst düzeyde vurgulanması olarak değerlendiriyor. Fransız devriminin ürünü olan insan hakları bildirgesindeki hak ve özgürlükleri ancak sosyalizmin gerçekleştirebileceğine inanıyor. Marksizmin tersine Jaurès, sosyalist devletin yakın bir gelecekte tarihsel bir zorunluluk olarak ortaya çıkacağını düşünmüyor. Ona göre sosyalist devlet ancak aydınlanmış bir çoğunluğun bilinçli çabaları ile kurulabilecektir. Üstelik var olan devlet yıkılmamalı, içeriden ele geçirilmelidir. Çünkü devlet, Marx'ın iddia ettiği gibi egemen sınıfın bir aracı değil, sınıflar üstünde olası bir hakemdir. Devlet bir sınıfı yansıtmamakta, sınıf ilişkilerini yani sınıflar arası güç dengesini yansıtmaktadır. Jaurès sosyalizmin bir sınıf öğreticisi doktrini olarak yorumlanmasına karşıydı. Sosyalizmin bütün sınıfları içinde eritecek, herkes için bugünkünden daha iyi bir düzen olacağını savunuyordu. Böyle bir düzeni gerçekleştirmek için bir halk ayaklanması gerekli olmadığı gibi zararlı sonuçlar bile verebilirdi. Çünkü Murat Sarıca'nın anlatımı ile bir umutsuzluk taktiğini bir devrim yönetimi haline getirmiş olurdu. Yasal yollardan çoğunluğu sağlamak çok daha sağlıklıydı. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinin anayasaları şiddet yoluna gerek kalmadan sosyalist demokrasiye geçmeye olanak verecek ögelere sahipti. Demokrasi her iki sınıfa güvenceler sağlıyordu. Demokrasi işledikçe burjuvazi ödün vermek zorundaydı. Bu ise işçi sınıfını giderek şiddetten uzaklaştıracaktı. Şöyle diyordu: "Bernstein'in zıddına ne yapılırsa yapılsın, proletarya sınıfı ile burjuva sınıfının kökten ayrı, kökten karşıt olduklarını düşünüyorum. Ama Kautsky'nin aksine bilincinin ve eyleminin efendisi olan proletarya sınıfı ile diğer sınıflar arasında işbirliğini ve temasları arttırmaktan korkmamak gerektiğini de düşünüyorum. Denebilir ki Joris sınıflar arası çatışmadan çok uzlaşmaya inanıyordu. Ya proletarya hareketsiz kalacak ya da durmadan başka sınıfların eylemine karışacaktır. Önemli olan daima sınıf bilinciyle, kendi ayrı ve örgütlü gücüyle hareket etmesidir. Biz devrimi istiyoruz ama ebedi bir kini istemiyoruz. Ve eğer biz ister sendika, ister kooperatif, ister sanat, ister adalet, ne alanda olursa olsun, hangi burjuvaziye ait bir büyük dava uğruna bir takım burjuvaları bizimle yürümeyi, zorlamayı başarırsak, şöyle demekle ne kadar güçlü oluruz. Birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden insanlar için bu anlık birleşmelerde, bu bir günlük işbirliklerinde buluşmak ne büyük zevktir. Ve dolayısıyla insanların artık kesin olarak buluşacakları gün ne ulvi, ne evrensel, ne sonsuz bir zevk olacaktır. Bu buluşma ancak barışın işareti olan ortak mülkiyet ile olanaklıdır. Léon Blum, Fransa'nın ilk sosyalist başbakanı. Faşizm tehlikesine karşı komünistlerle işbirliğine yanaşmakla birlikte sağcı burjuvaziye olduğu kadar komünizme de karşıydı. Hangi amaçla olursa olsun şiddeti yatsıyor, toplumsal dönüşümün oy ile gerçekleşebileceğine inanıyordu. Devrimi hazırlamanın en iyi yolunun silahlanmaktan değil, çalışanlar lehine yasal düzenlemeleri desteklemekten geçtiğini savunuyordu. Devrim, özel mülkiyet üzerine kurulu bir ekonomik düzenin yerine ortak mülkiyete dayalı bir ekonomik düzenin kurulması demekti. Bu ise ancak sosyalistlerin iktidara ulaşmasıyla gerçekleşebilirdi. Blum, görünüşte ne özünde Marksist devrim anlayışını, hatta ne de proletarya diktatörlüğü kavramını yatsıyordu. Ama yerel ve özel nitelikli Rus devrim deneyiminden zorunlu ve evrensel sonuçlar çıkarılmasına karşıydı.